Ayrım 36, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 501. Başlarının üzerinde gümüş, altın ve vrakasyum parçacıklarından oluşturulmuş harika mozaik resimler asılıydı ve parlıyorlardı. "Pahalı mı dedim ben?" diye fısıldadı Furgas Rodario'ya. "Çok pahalı demek istemiştim. Yaklaşın, İlkler Kralı'na hoş geldiniz," diyerek giriş izni verdi kraliçe. Tunktil küçük grubun önüne geçti, kraliçenin önünde saygıyla eğildi ve dizlerinin üzerine çöktü. Diğer cüceler de onun gibi yaptı. İnsanlar ise yerlere kadar eğilmekle yetindiler. Sonra Tunktil sırasıyla herkes tanıttı ve Maga ile ikizlerden bahsetmeyi de unutmadı. "Ben dördüncüler klanından Tunktil Altınelim," diyerek kısa konuşmasını tamamladı ve her şeyi doğru yaptığını umdu. "Ciddi bir konu yüzünden korunaklı ülkeyi baştan sona geçip yanınıza geldik." "Çok güzel Tunktil Altınel, ben Dikbaş klanından Kraliçe 2. İxim Thais Dikbaş. 32 döngüdür Kızıl Dağların hükümdarıyım. Ziyaretiniz beni meraklandırdı, zira uzun süreden beri kardeşlerimizden haber alamadık." Altın halklarından oluşan bir zırh giymişti ve elinde de kraliyet asası olarak dört köşeli bir topuz taşıyordu. Kahverengi gözleri aynı anda hem meraklı hem de sevecen bakıyordu. Ziyaretçilere içecekler sundular. Bardaklardan dumanlar yükseliyordu. Rodario içeceği büyük bir keyifle höpürteterek içti ve uzun bir süreden beri hissetmedikleri sıcaklığın içine yayılmasına büyük bir zevk aldı. "Peki hangi önemli konu seni ve arkadaşlarını benim topraklarıma getir?" diye sordu kraliçe. "Ne yazık ki haberler kötü." Tunktil raporunu iletmeye başladı. "Korunaklı ülkedeki değişiklikleri, magusların ölümünü ve hatta bir sonraki yüce kralın kim olacağına dair çekişmeyi aktardı ona. Sonunda da konuyu keskin ateşe getirdi. Bunun için topraklarımızdaki en iyi demirciye ihtiyacımız var. Nodon'una karşı savaşta kullanacak silahı yapabilecek biri olmalı," dedi yalvaran bir ses tonuyla. "Bize yardım et ve korunaklı ülkeyi kurtar kraliçem." İksim ters koyu kahverengi gözleriyle onu süzerken çenesindeki sık sarı tüylerle oynuyordu. Birden onlarla oynamayı bıraktı. "Anlattıkların kulağa çok ciddi geliyor Tunktil," dedi düşünceli bir halde. "Diğer aday Gandogar bizi hala ulaşamadı. Başına kötü şeyler geldi düşüncesi geliyor aklıma. Belki de Vrakkas kara elfler karşısında onu size ettiği kadar yardım etmemiştir." "Asla," diye sesini yükseldi Goimgar. "Vrakkas onu korur. Tahtın yani yasal varisi odur." "Bunu bilemem," dedi kraliçe nazikçe ve Tunktil'e yöneldi. "İsteğini seve seve yerine getiririm. Klanların birliğini yeniden tazelemek için bundan daha iyi fırsat mı olur?" Topuzunu Balindis'e doğrulttu. "Size o eşlik edecek. Benim en iyi savaşçım olmakla birlikte aynı zamanda da en iyi demircimdir." "Söze karıştığım için özür dilerim kraliçem. Ancak dişi bir cücenin tahta nasıl çıktığını merak ettim," diye sordu Rodario merakla. "Her zaman erkeklerin meraklı bir uzunsun anladığım kadarıyla. Peki sana anlatayım. Bir kavgayla başladı. Babam Boragil annemin fikirlerine oldukça değer verirdi. Ancak ülkeyi yönetemeyeceği kanaatindeydi. Annem buna sinirlenerek bunun aksini kanıtlamak istedi. Sonunda 14 güneş batımı boyunca itleri yönetebileceği konusunda anlaşmaya vardılar. Tam da o sırada trollerin saldırısı oldu. Ancak annem mevkini bu yüzden bırakmayı aklından bile geçirmedi. Ordunun başına geçerek canavarları aklı ve gücüyle def etti. Böylece ülkeyi babamdan bile daha iyi yönettiğini ispat etmiş oldu. 14 günün sonunda babam tahtı geri almak isteyince annem itiraz etti ve klanlar annemi destekledi. Ayağa kalktı. Annem 32 döngü önce öldüğünde tahta ben geçtim. Bir haberci salona gelip Boyendal'ın durumunun kötü olduğunu, büyücün onun yanında olduğunu ve ona yardım etmeye çalıştığını bildirdi. Cücelerin kaygıları artmıştı. "Size gece kalacağınız bir yer hazırlatayım. Böylece üzerinizdeki yorgunluğu atarsınız. Sonra da soğuktan korunmanız için bedeninize uygun elbise ve kürkler diktireceğim," dedi Kısaimtis. "Yarın hemen yola çıkmayı düşündüğünüzü tahmin ediyorum. Dinlendikten sonra size tünellerin girişini göstereceğim." "Sırrı biliyor musunuz?" diye sordu Tunktil ve esnemesine zorlukla engel oldu ve buna rağmen itler onları hiç kullanmadı, öyle mi? Annem tahta geçmesinin diğer klanlar tarafından kötü karşılanacağından endişe ediyordu. Kavgayı engellemek için sessiz kaldı. Ben de aynı şekilde yaptım. O halde klan meclisi adına sizden klanının temsilcilerinden bazılarını Mavi Dağlara gönderip görüşmelere katılmalarını sağlamanızı rica edeceğim. Tunktil son söylediklerini özellikle vurguladı. Biraz önce klanların birliğinden bahsettiniz. Bunun tekrar sağlanması için yardımcı olun lütfen. Ölü ülke hakkındaki anlattıklarınız cabartı yok yüce kraliçem diye destekledi Rodario. Orkların neler yaptıklarını gördük. Nodo'nun onları öne sürüyor ve sadece sizin halkınız onları durdurabilir. Dördüncüler ve ikincilerin kralları ve liderleriyle görüşen ve hakkınıza ne diyeceklerini umursamayın. Tereddüt edilecek zaman değil. Tuntil ona teşekkür ederek baktı. Kimin aklına gelirdi? Eksim ters onları sevecenlikle süzdü. Siz gri dağlara doğru yol çıktığınız andan itibaren klanımla birlikte yıllar sonra erkek ve kız kardeşlerimizle buluşacağız. Kararlı şekilde baktı ve topuzunu tahtına vurdu. Haklısınız, gecikmeyi göze alamayız. Çok naziksin dedi Boyendal ağrıları yüzünden zorlukla. Ancak yardımını istemiyorum. Bunu büyü kullanmadan atlatacağım. Yardımcılar onu sıcak bir odaya taşımış, zincir gömleğini çıkarmış ve tedavi edebilmek için yaralarını açığa çıkarmışlardı. İlk bandajlardan kan sızıyor, değiştirmeleri gerekiyordu. Andokai en az onun kadar solgun görünüyordu ve yatağın kenarına oturmuş ok yaralarını inceliyordu. Kara elf okları onu ciddi şekilde yaralamıştı. Bazı iç organları ok uçları tarafından zedelenmişti ve ciddi miktarda kan kaybı vardı. Yaralanmaları bilirim ve gördüğüm şey söylediklerine pek uyuşmuyor dedi samimi bir şekilde. Mavi gözlerinden kaygılı olduğu anlaşılıyordu. Gururunu yen ve devam etmemiz gerektiğini düşün. Konu gurur değil diye girdi araya yatağın diğer tarafını durup olanları izleyen kardeşi. Daha yemek bile yememişti ve sadece ceketini çıkarmıştı bu arada. Senin sihrini istemiyoruz. Onlar kötü sihir. Sen Samusin'e tapıyorsun ve kardeşim içine kötülük sokabilirsin. Saçmalık diyerek suçlamaları reddetti Andokai. Boyendal gözlerini kapattı. Nefes alışverişi hızlanmıştı. Ben istemiyorum. Cücelere özgü sağlamlığın ve inadın olmasa şimdiye kadar çoktan ölmüştün dedi soğuk bir şekilde. Hayatında daha ne kadar oyun oynamak istiyorsun? Hala yapabiliyorken bırak da sana yardım edeyim. Benim de gücüm azalıyor. Ancak cüce cevap vermedi. Bunun yerine Boyendil başıyla kapıyı işaret etti. Sen kendi yaralarınla ilgilen. Bırak da cüceler kendi yaralarıyla ilgilensinler. Maga ayağa kalktı ve elini kılıcın üzerine koyarak sessizce kapıya doğru ilerledi. Onun kusuruna bakma dedi Boyendal. Teklifin için sana teşekkür ederim ancak bırak kas hayatta kalmam için yardımcı olacaktır. Andokai pelerini omuzların üzerine attı. Tanrı'nın seni duyması için dua edeceğim. Kapı gürültüyle kilide düştü ve odanın içi bir anda sessizleşti. Ben artık o kadar da emin değilim dedi Boyendal bir süre sonra. Sessiz ol kardeşim diyerek sözünü kesti Boyendal. Vrakkas seni gördü ve sana uzun bir hayat bahşedecek. Ölümü hak eden birisi varsa o da benim. Bu yüzden rahat ol. Ona içmesi için bir yudum su verdi ve ardından da bandajları değiştirecek bakıcıları çağırmak üzere dışarı çıktı. Vrakkas ona yardım et. Zırhı her zamankinden 1000 kez daha ağırdı. Bacakları sanki binlerce ton yük taşıyormuş gibiydi. Zihni ise sürekli olarak Boyendil'le meşguldü. Mum gibi olmuş yüzü onu korkutuyordu. Ok yaralarıyla sonsuz ateşe kavuşması arasında incecik bir çizgi vardı. Büyücü cüce halkının dayanıklılığı konusunda haklıydı. Bir insan öylesine yaralanmaları atlatamazdı. Bu cücenin atlatıp atlatamaması ise birkaç güneş batımı içinde belli olacaktı. Koridorda yaralıyı ziyaret etmeye hazırlanan Tungdil ile karşılaştı. Durumu nasıl diye öğrenmek istedi huzursuzca. Uyuyor, bandajlarından kan sızıyor ve yenilerine ihtiyacı var, dedi savaşçı üzgün. Gözlerindeki sonsuz çılgının yerine büyük bir kaygı almıştı. Andokai'nin ona bakacağını sanıyordum. Sihri işi yaramadı mı diye merak etti. Bize yardım etmesini istemiyoruz, dedi hiddetli. Sihir iyi bir şey değil. Samusin'le işimiz olsun istemeyiz. Tungdil'in yanından geçip bakıcılara seslendi ve onlar da yeni bandajlarla koşup geldiler. İkizlerle sihir hakkındaki tartışmasının anlamsız olduğunu bilincindeydi. İnanç ile inatçılık arasında çok ince bir çizgi vardı. Maga tarafından iyileştirilmektense ölmeyi tercih ederdi bu oyunda. Sessizce odaya girip ölü gibi yatan yaralıya baktı. Yüzü soluktu. Göğsü ise neredeyse hiç inip kalkmıyordu. Bakıcılar kurumuş kanları dikkatlice temizleyerek açık yaraları diktiler. Ardından da üzerine ağrıları dindiren yumuşatılmış yosunla örttüler. Olmadan yola devam etmek zorundayız dedi Tungdil. Hiddetliye sessizce bu haliyle 100 adım yürümeden ölür. Hayır, başarabilirim eğitimli. Duyuldu kısık bir sesle Boyendal'ın ağzından. Ona yalvaran gözlerle bakıyordu. Eline uzandı. 2 güneş batımı içinde iyileşirim. Sadece basit bir çizik. Tungdil soran gözlerle başını sallayan bakıcılardan birine baktı. Hayır olmaz. Önemli olan dıştaki yaralanmalar değil içeridekiler. Her hareket olayı daha da kötü bir hale getiriyor. Acılar içinde ölür seyahat edemez. Burada kal ve iyileşmeye bak boyunda. Nodonon'a karşı verilecek büyük savaşta yine yan yana geliriz diye zorlukla karar verdi Tungtil. Sen elinden geleni yaptın. Ben de geleceğim. İkimizden biri neredeyse diğeri de orada olur. Halkımızdan bugüne kadar istenen en büyük doğrulmaya çalıştı ancak üst bedenini hareket ettirir ettirmez acı içinde inledi ve taze konmuş bandajlar aniden koyu kırmızı kana boyandılar. Sanırım haklısın eğitim diyerek sıkılmış dişleri arasından hırladı ve kardeşine baktı. Onu ve diğerlerini tek başına korumak zorunda kalacaksın. Boyundil kas katı halde yatağın yanında duruyor ne diyeceğini bilemiyordu. Hayatımızda ilk kez ayrı düşeceğiz dedi üzgün bir sesle ve Boyundil'in elini tuttu. Savaşta seni özleyeceğim. İlk yüz domuz burnunu senin için öldüreceğim. Hedefin oldukça büyükmüş diyerek hafifçe gülümsedi Boyundil ama kendini fazla zorlama. Arkanı koruyamayacağım. Birbirine sarıldılar. Sakallı yanaklarından yaşlar akıyordu. Daha önce hiç bu şekilde vedalaşmamışlardı. Ve çılgınlığını kontrol et kardeşim. Kendine her zamankinden daha çok hakim olmasın. Bana söz ver. Söz diye and işte hiddetti resmi bir tavırla. Ama artık dinlen. Tungtil ile birlikte odadan çıktılar. Ne zaman yola koyulacağız? Olabildiğince erken diye cevap verdi Tungtil. Andokai Djeron'u sihirle eski haline getirdi. Onu vagona nasıl bindirebileceğimizi bilmesem de seyahat edebilecek durumda. Birkaç tane ihtiyacımız olacak diye tahminde bulundu Boyundil. Çekiç yumruk, parlak sakal, 3 oyuncu, metallerimiz, maga ve oyuncak savaşçısı. Tüm bunları bir vagon almaz. Ve Balendis diye ekledi Tungtil. Kim? Demirci dişi. Demek dişi. En az Bavrogor kadar heyecanlanmış görünüyorsun diye dalga geçti Tungtil. Dişileri küçümseyecek son kişi benimdir. Güzelce sarılıp ısınabileceğin sağlam yapılı dişi cücelerden hoşlanırım. Büyük göğüsler ve yuvarlak yüzleri ve... İkinciler klanında dişi demirciler mevcutmuş ve Smeralda'da en az bir erkek kadar lanet olsun. Ölmüş sevgisinin adını duyunca Boyundil taş kesildi. O da gelsin ben yorgunum. Koridorda ilerleyerek odasına doğru seyirtti. Tungtil kaygıyla arkasından baktı. Bu salakçaydı gereksiz bir hata diye kızdı kendi kendine. İnan bana çekiç ve örse aram oldukça iyicir dedi bir dişi arkasından. Tungtil ürkerek geriye döndü. Kusuruma bakma seni korkutmak istemedim. Balindis karşısında duruyordu. Üzerinde hala zincir gömleği vardı. Uzun koyu kahverengi saçları yuvarlak yüzünü çevreliyordu. Sadece sizinle geleceğim için mutlu olduğumu söyleyecektim. Kalbi hızlandı. Biraz ve birkaç güneş batımı boyunca korunaklı ülkede onunla birlikte seyahat etme düşüncesi Boyundil'in durumunu bir an için unutturdu. Büyülenmiş gibi koyu kahverengi gözlerine bakıyordu. Tek kelime edemedi. Baltayı da en az çekicim kadar ustalıkla kullanıyorum. Tungtil gülümsedi, hala konuşamıyordu. Balindis Tungtil'in davranışı karşısında nasıl tepki vereceğini bilemedi. Bana inanıyor musun yoksa bir deneme yapmak ister misin? Hayır bırak kasatına dedi ve kollarını kaldırdı. Sana inanıyorum, diş cücelerinle savaşabildiklerini biliyorum. Tungtil öyle demek istememiş olsa da demirci onu o şekilde anlamıştı. O halde ben denemek istiyorum Tungtil dedi ve baltasını çekti. Bu sırada kol ve göğüs kasları titremişti. Hayır doğruyu söylüyorum diyerek kendini kurtarmaya çalıştı. Ben seni yaralamaktan korkuyorum. Ah beni yaralamayı başarabileceğini mi düşünüyorsun yani? Her söylediğimi yanlış anlıyor. Dikkatsizlik yüzünden olabilir diye durumu kurtarmaya çalıştı. Kadın bu sırada baltasını, sapını hevesli bir şekilde ileri geri sallıyordu. Sana inanıyorum Balindis. Ben inanmıyorum dedi derin sesli Bavrogor sahilde çekicini tutarak. Çatışmalar sırasında bize yük mü olacak yoksa bizim ufak koyunbar gibi mi dövüşecek merak ediyorum. Dişi cüce başını eğdi. Tek gözünün önünde yıldızları saymaya başlayacaksın birazdan diye kehanette bulundu. Tungtil tam zamanda geriye kaçtı yoksa baltayla çekiç arasında kalacaktı neredeyse. Silahlar büyük bir şankla birbirine çarptı. Bavrogor onu takdir ederek homurdandı ve kısa süre sonra da sıkıntıya düştü. Zira onun bu kadar güçlü ve çevik olacağını tahmin edememişti. Dişi cüce sürekli kör tarafına saldırıyordu. Bu yüzden Bavrogor hep başını çevirmek zorunda kalıyordu. Tam baltayı savuşturdu bir anda sap kısmı miğferine indi. Sersemleyerek duvara tosladı ve yere çöktü. Şaşkın bir halde sırıtan Balendis'e baktı ve inanamayarak başını yokladı. Omuzları titremeye başladı. Önce yavaşça sonra giderek, coşarak kahkahalar atmaya başladı ve tüm koridor sesiyle inledi. Bunu hak ettim diyerek eğlendi. Ayaklar üzerine kalktı. Tombul ve kaba elini dişiye uzattı ve Balindis de memnun bir şekilde ona karşılık verdi. Bak sen şu hatına, işini iyi biliyor. Bu konuyu hallettiğimize ve çok iyi dövüştüğünü öğrendiğimize göre şimdi yatalım ki yarın dinç bir şekilde yola çıkabilelim. Tuktil baş ile selam verdi ve dövüşmekten kurtulduğu için şükretti. Balindis gülümsedi ve tam dönüp gidecekken Bağragor onu kolundan tuttu. Daha iyi bir fikrim var. Bana Kızıl Dağların en iyi meyhanesini göstersen ve ben de ilklerin birasının tadına baksam nasıl olur? Karşında ben de sana şarkı söylerim. Balindis fazla düşünmeden teklifi kabul etti ve koridorda ilerleyerek ters yöne doğru yürüdüler. Sen geliyor musun Tunkdil diye sordu köşeyi dönmeden önce. Hayır, o gelmiyor. O bizim liderimiz. Haritalarını incelemeleri, boruların ne durumda olduğuna bakmalı, dedi Bağragor yarı şaka yarı ciddi. Bir ayı abartma diye nasihatte bulundu Tunkdil. Tünellerde bolca dönemeçler. El sallayıp ayrıldı ve olanları düşünmek üzere odasına çekildi. Balindis de cilveleşmek her ne kadar çekici bir fikir gelse de onun aklını karıştırmaktan başka bir şey yaramayacaktı. Odasında solgun bir yağ lambası yanıyor, taş duvarları çok az aydınlatıyordu. Ortam büyük yolculuktan önce oldukça gevşeticiydi. Tunkdil ses duyar duymaz korkarak arkaya doğru geriledi. Kendisini savunmak üzere baltasını eline aldı. Kapının yanında karanlıkta kalan girintiye baktı. Narmora. Kadın deri kıyafetlerini giymişti ve izah edemediği şekilde tehlikeli görünüyordu. Tunkdil'in aklına istemeden de olsa Sint-Horas geldi. Elini silahlardan çekmedi. Bu kadına karşı şüpheleri giderek artıyordu. Saçmalık bu. O bir insan dişisi. Senin için ne yapabilirim diye sordu ve gülümsemeye çalıştı. Uzun uzun düşündüm diye söze girdi duraksayarak. Andokain'ın ateş başında görünür kıldığı o yazıları. Kılıcı cücelerin düşmanını kullanması gerektiğini mi? Tunkdil meraklandı. Bir çözüm yolu mu buldun? Kara elf dedi Narmora dikkatlice. Kara elfler düşmanlarımız. Öyle değil mi? Gerçek kara elfler diye karşılık verdi Tunkdil. Makyajla öyle olanlar değil, teklifin seni yüceltiyor. Kadın başörtüsünü kaldırdı ve sivri kulakları görünür oldu. Tunkdil biraz daha geriye kaçtı ve silahına sıkı sıkı sarıldı. Sen kara elf misin? Bu imkansız diyebildi uzun süre sonra toparlanarak. Ama gözlerin gündüzleri siyaha dönüşmüyor. Rahatlayarak güldü. Bir an için sana neredeyse inanacaktım. Narmora kolunu lambaya doğru uzattı ve anlaşılmaz sözler mırıldandı. O anda alev küçüldü, sönecek gibi oldu. Bu nasıl yaptı? Simya mı? Büyük bir şaşkınlıkla sönmekte olan aleve baktı. Geriye döndüğünde kadın yok olmuştu. Nerede? Aniden arkasında belirdi. Yarı insan, yarı kara elf diye sert bir şekilde fısıldadı Tunkdil'in kulağına. Annem bana yetenekleriyle silahlarını miras bıraktı. Babamdan pek bir şey kalmadı ancak gözler işe yarıyor. Bir göz kırpması süresi sonra tehditkar havası kayboldu ve lambanın alevini elini sallayarak besledi. Seni korkuttuğum için özür dilerim. Bana şimdi inanıyor musun? Tunkdil titreyerek üzerindeki uyuşukluktan kurtulmaya çalıştı. Ona karşı olan soğukluluğumu açıklıyor bu. Hem de nasıl dedi, başını sallayarak. Böylece keskin ateş kimin taşıyacağı konusunda halletmiş olduk. Narmora'ya saygı duyarak baktı. Bana açılmasan gerçekten cesaret isteyen bir hareketti. Bunun dışında sana büyük bir görev düşüyor. Kadın ona baktı. Vahşiliği ve tehditkar havası yok olmuştu. Başka kim olabilirdi ki? Ork ve kara elfler değil herhalde. Ellerini silahlarına götürdü ama siz cücelerden birinin bana balta kullanmasını göstermesi gerekiyor yoksa magazin karşısında komik duruma düşerim. Diğerlerini söyleyemeyiz. Narmora düşündü. Evet, öyle yapmalıyız. Nasıl karşılayacaklarını merak ediyorum. Bununla büyük ihtimalle boyun deli kastediyor olmalıydı. Tunkdil onu cesaretlendirerek gülümsedi. Başına bir şey gelmeyecek. Sana söz veriyorum. Haince gülümsedi ve bir an için yüzünde kara elfvari bir ifade belirdi. Çabucuk diğerlerine haber vererek Tunkdil'in odasına toplandılar. Burada yeni gelişmelerden bahsetti. Nodon onu yenmeyi başaracağız diye söz verdi. Sözlerini ve tepkilerini merakla bekledi. Aslında onu öldürmem gerekir dedi hiddetli, düşünceli bir şekilde. Ancak bunu yapacakmış gibi görünmüyordu. Hayır, aslında onu sadece yarısını öldürmelisin ama hangi yarısında kara elflik var acaba? Sağdakinde mi yoksa soldakinde mi? Aşağısı mı yukarısı mı? Onun yardımıyla krallıkları kurtarmanızı Brakkas bağışlayacaktır dedi Tunkdil. Başka yolu yok. Furgas Narmora'ya sıkıca sarılmış, kaygılı gözlerle bakıyordu. Tunkdil onu gayet iyi anlayabiliyordu. Sevgilisi yenilmez diye kabul edilen Magus'un karşısına dikilecekti. Siz ikiniz dedi Tunkdil, Furgas ve Roda Rio'ya. Sizler burada itlerin yanında kalıp bizim dönüşümüzü... Onu asla yalnız bırakmam dedi Furgas kesin bir dilde. Yolda mutlaka bir teknisyenine ihtiyacımız olacaktır. 36. ayrımın sonu, sayfa 511.